Ayrım 17.
Cereyanı sağlarsak pek zamanın olmayacak dedi Pat Crosby. Bu piller sizin sulu piller kadar dayanıklı değillerdir. 5-6 dakika kadar dayanabilir ancak. Hele çalıştır da dedi Wiggins. Birini bulurum. Yerimizi biliyor musun diye Gloria düşünmeden sordu. Elbette hanımefendi. Yarı yarıya su dolu bir teknede batma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Sizin için yeterli mi bu? Gloria kıpkırmızı kesildi. Özür dilerim dedi. İşin garip yanı gerçekten de özür diliyordu. Lamprey'nin geniş salonunda William Postiglione ile iş arkadaşları bir toplantı yapmaktaydılar. Ne oluyor diye sordu yapımcı. Zamanımızı boşa mı geçiriyoruz? Bence hayır diye Dix fikrini söyledi. Şimdiye kadar olağanüstü epey şey yaşadık. Ama ne gördük onu söyle bakalım. Sis duvarı mı? Açıklanabilir bir şey. Uzaklardaki bir yanardağın lavlarının tozu ya da kıyı kentlerinden birinden gelen kirli hava tabakası. Peki ya geminin çevresindeki o esrarlı parıltı? Yapımcı omuzlarını silkti. Elektrikten anlayan var mı içinizde? Hepimiz kullanmayı biliriz ama hiçbir şey anlamayız. Bugüne kadar açıklanamamış bir olgu elektrik. Bu da onun garip görüntülerinden biri. Benim helikopterin düşüşünü de öyle sanabiliriz değil mi? Diye Bagley atıldı. Ne olmuş yani, daha önce hiç motorun bozulmamış mıydı? Aynı yerde, aynı saatte ve 30 yıl önce gördüğüm aynı mercek biçimli bulutun altında değil ama. Eğer Bay Dick size doğaüstü bir şeye rastlama konusunda koşullandırmasaydı, bu yalnızca zorunlu bir iniş olacaktı değil mi? Sanırım diye somurttu pilot. Enerji ve telsiz kesintileri diye sordu Dix. Burada ölü bölgeler olduğu ve buralarda telsiz konuşmalarının yapılamadığı zaten bilinen bir gerçekti. Yazar söze karıştı. Peki ya pillerin ve jeneratörlerin de aynı anda çalışamamalarına ne buyrulur? Postiglione ellerini iki yana açtı. Elektrik, ehlileştirdiğimiz ama hiçbir zaman anlamadığımız esrarlı canavar. Pusula göstergesi neden hep kuzeyi gösterir? Neden fırtınalar olur? Neden mıknatıslar birbirlerini çekerler? Evet dostum, bu konularda pek çok kuram var elimizde ama gerçeği bilen bir kişi bile yok. Benim aciz kanıma göre burada olup biten tüm anlaşılmaz olayların arkasında elektrik vardır. Yani kısacası eve dönmek istiyorsun dedi Dix. Yanıldın işte. Kısacası daha çok şey görmek, daha çok şey öğrenmek istiyorum. Şahane bir film olacak bu. 50 mil ötede Tiger Shark'ta Dan Gregory ile ortağı David Lester arasında da başka bir toplantı yapılmaktaydı. Lucia önde yemek hazırlıyordu. Yalnızca araştırma için dalmalıyız bence dedi Lester. Moose, bu işi kıvıracak kadar hazırlıklı değiliz. Çok zorlanacağız. Yanlış bir adım enkazı berbat etmekle kalmayıp ikimizi de öldürebilir. Moose somurttu. Senin korkacağını hiç sanmazdım Dave. Nerede kaldı o erkekliğin? Yerinde duruyor, merak etme. Ama biraz da sende olmayan sağduyu ile karışık. Bu kadar açgözlü olma Dan. Bir iki pay daha ödeyip bu işi gereğince ve daha güvenli bir biçimde yapabiliriz. Senin için kolay dedi hazine avcısı. Milyonlarca dolarlık kitap anlaşmalarına dayanırsan böyle konuşursun işte. O anlaşmaların çoğu reklam palavraları. Ben değerimi alıyorum ve bu da öyle 1 milyon falan değil. Para içinde yüzüyor değilim dostum. Benim de vergilerim, yaşam giderlerim, yatırım rizikolarım var. Ki bunlardan biri de şimdi şu anda üzerinde bulunduğumuz iştir. Bunu söyleyeceğini biliyordum. Paranla insan satın alabileceğini mi sanıyorsun? İnsan alamam ama ona yiyecek, yakıt ve enkaz kaldırma ruhsatı alabilirim. Bu yüzden işte benim oyum daha geçerlidir ve ben daha güvenlik içinde çalışmamızı öneriyorum. Bunda mantık dışı bir şey yok ki. Lucia kızarmış sosis ve yumurta tabaklarıyla geldi. Yemek hazır. Ben aç değilim dedim. Dedi Moose Gregory. Kız tabağı adamın önüne koydu. Haydi ye bakalım. Neden kavga ediyorsunuz? Moose çatalının ucuyla sosise dokundu. Dave yardımcı almamızı söylüyor. Deneyimli enkaz çıkarıcılar falan. Lucia gülümsedi. Çok iyi. Gregory şaşırmıştı. Neden? Dave haklı da ondan. Aynı şeyi benim sana söylememi kaç kez önledi. David, sana bir öpücük borçluyum. Yemekten sonra, yemek öncesi tatlı yersem iştahım kaçar. Little Judy de Pat Crosby, sanırım tamam dedi. 12 volt kaptan. Cereyanlı ucu bana ver, toprağı da telsize bağla. Toprağı bağladım bile. Pat'in uzattığı teli Wiggins denizci telsizin çıkışına bağladı. Haydi bakalım deyip düğmeyi çevirdi. Telsizin üstündeki kırmızı ışık yandı. İmdat dedi Wiggins. İmdat. Florida'da Jacksonville limanından Little Judy sesleniyor. Teknemiz su alıyor ve bir adam kaybettik. Acele yardıma ihtiyacımız var. Teknede benimle birlikte 3 yolcu var. Tamam. Bekledi. Mikrofondan parazit sesleri geliyordu. Hemen başka bir dalgayı çevirdi. Tekrar et Little Judy. Balıkçı teknesi Knipovich. Sizin bölgenizdeyiz. Kesin yerinizi biliyor musunuz? Sizi dinliyorum. Wiggins bildiği kadarıyla yerini söyledi. Knipovich dedi Gloria. Lamprey'i izleyen Rus gemisi bu. İyi ki izliyorlarmış. Rus telsizcisinin sesi duyuldu. 40 mil kuzeydoğunuzdayız. Hemen geliyoruz. Teşekkürler dedi Wiggins. Kıyı korumanıza haber vermemizi ister misiniz? Evet, Wiggins duraksadı. Bir adam kaybedilince hemen haber verilir. Tekrar edin, anlaşılmadı dedi Rus. Önemli değil, siz gelene kadar batmayacağımızı umarım. Talihiniz açık olsun. Knipovich kapatıyor, tamam. Wiggins cereyandan tasarruf etmek için teli çekerken ölü mikrofona Little Judy tamam diye mırıldandı. 20. Yellowtail, Lamprey'den saat tam 4'ü 3 geçe ayrıldı. Tören yapılmamıştı. Zaten güvertede duran birinin denizaltının ayrıldığını bilmesine olanak yoktu. Sualtı teknesi Lamprey'nin gövdesinin altındaydı ve doğru dibe inmeye başlamıştı. Hiç sualtı teknesine binmemiş olan Beth Forsyth için aracın sessiz çalışması ürperti verici bir şeydi. Sanki tekne suyun içinde duruyor ve Lamprey kendilerinden uzaklaşıyor gibiydi. Nükleer denizaltılara hiç benzemeyen bir şeydi bu. Ancak bir sualtı yaratığı olmanın verdiği yeni duygularla boğuşurken bir yandan da iki 35 milimetrelik fotoğraf makinesine renkli film takmayı ihmal etmiyordu. Lombozlardan birinden dışarısını seyreden Anthony Dix, "Korkunç bir şey bu," dedi. Janet Lovejoy hiç konuşmadan oturuyordu. Yanında duran Kenneth O'Keefe kızın kolunu sıktı. "15 metredeyiz," dedi O'Keefe. Tablodaki küçük bir göstergeyi işaret etti. Hedefimizin koordinatlarını kaydettim. Otomatik pilot şimdi bizi doğruca oraya götürecek. Ya akıntı varsa diye sordu Dix. Bu elektronik beyin hepsini hesaplar. Polaris roketini de şu küçük aygıt yönetiyor. Bir günlük bir savaşın ilk dakikalarında hiçbir denizaltı kaptanı su yüzüne çıkıp yerini saptayacak ve hedefinin koordinatlarını bildirip ateş edecek zaman bulamaz. Otomatik jiroskop onun için yaratılmıştır. Şimdi de ağır ağır hava yollarına ve ticari kullanıma geçiyor. Savaştan doğan iyi şeylerden biri dedi Beth. O'Keefe ters ters baktı kadına. Nükleer denizaltı kaptanıyla evlenen sendin, bunu da unutmayalım. Onu seviyordum ama bu onun yaptığı her şeyi de sevmemi gerektirmez. Doğru, haklı olabilirsin. İzin verirseniz şimdi telefonu kontrol edeceğim. Küçük mikrofonu eline aldı. Yellowtail Lamprey'i arıyor, sizi dinliyorum. Ray Barnstable'ın sesi duyuldu. Lamprey, Yellowtail, sesiniz 5 kuvvetinde, durum nasıl? Her şey yolunda, rotamız tamam, işaretimi görüyor musun? Görüyorum, 200 metre arkanızdan sizi izliyoruz. Anlaşıldı, bana derinliği bildirebilir misin? Bir dakika, Barnstable'ın sesi kesildi. Sonara göre 6000 metre ama giderek yükseliyor. Az sonra çalışabilecek derinliğe varacaksın. Anlaşıldı. 5 dakika sonra yine ararım. Tamam. Ya şu anda Tadibe kadar inersek ne olur diye sordu Dix. O'Keefe yüzünü buruşturdu. Bunu düşünmek bile istemem. Knipovich'in radar subayı gizli anahtarını kullanarak telsiz bölmesine girdi. Görevini yapmasına yapıyordu ama kaptanına ihanet ettiği için suçluluk da duymaktaydı. Eşkenazi kendisine karşı hep iyi davranmıştı. Ancak Bedovi, verilen görevde yapılacak her sapmayı bildirmekle yükümlüydü. İngiliz'i ararken buna gerek görmemişti. Çünkü Amerikan araştırma gemisi o harekat sırasında hep gözlerinin önündeydi. Oysa bu yeni kurtarma işi daha değişikti. Knipovich görev alanını bırakarak belki de bir aldatmaca olan bir imdat çağrısına gitmekteydi. Kısa dalga vericiyi çalıştırdı. Morse şifresini çıkardı ve kendini Kremlin'deki deniz kuvvetlerini tanıtan işaretleri göndermeye başladı. Bir sürü nokta ve çizgi kendisine basit bir mesaj iletmişti. Soru işareti. K, imdat çağrısı üzerine yerini değiştiriyor, talimat verin. Uzun bir duraklama. Sonra, komutayı ele almaya hazır ol ama harekete geçme, 2 saat sonra durumu bildir. Anlaşıldı. Bedovi vericiyi kapattı. Geldiği gibi sessizce çıktı telsiz odasından. Deniz kuvvetlerinin ilk araştırma uçağı Little Judy'nin üzerinden saat 4:10 geçe uçtu. Pilot tekne ile bağlantı kuramamıştı ama Rus telsizci imdat çağrısını duymuştu. Knipovich'in telsizcisi, 4 mil uzağındayız dedi, biz kurtarırız. Tekneyi çekmek için römorkör isteyecekler mi diye pilot sordu. Bir dakika. Rus başka bir dalgadan Wiggins'la konuştu. Sonra uçağa, her şeyi biz yapacağız dedi. Kaptan teknesinin yardım gelmeden batacağını söylüyor. Biz gelene kadar çevresinde dolanabilir misiniz? Biz sizi görüyoruz ama tekneyi göremiyoruz. Anlaşıldı dedi pilot. Neydi o diye sordu Gloria. Şaşkınlıktan ancak kurtulan Wiggins, kim bilir dedi. Balina belki de. Ya bizim demiri yem diye kaptı ya da iyice dolandı ipe. Uçar gibi gidiyorduk, balina o kadar hızlı yüzebilir mi? Bilmem. Yapımcı bir şişe bourbon kurtarmıştı aşağıdan. Plastik bir bardağa doldurup Wiggins'e uzattı. Oğlun için çok üzgünüm. Suç benimmiş gibi hissediyorum kendimi. Seninle bir ilgisi yok. Siz olmasaydınız başka biri kiralamış olacaktı. Hiç böyle bir şey başıma gelmemişti. Önceden düşünülemeyecek bir şeydi bu. Belki de onu hala bulabiliriz dedi Gloria. Wiggins dudaklarını ısırdı. Hayır, Johnny iyi yüzemezdi zaten. Garip şey, denizcilerin çoğu iyi yüzmesini bilmezler. Viskiyi içti. Biliyor musunuz, Johnny denizci olmak istemezdi. 2 yıl sonra beni bırakıp kamyon sürücülüğüne başlayacaktı. Boğulur gibi oldu adamcağız. Keşke daha önce yapsaydı bunu. Kenneth O'Keefe tablodaki sonar aygıtını gösterdi. Dip sığlaşıyor artık 3000 metreden az ve hep yükseliyor. Biz ne kadar derindeyiz diye sordu Dix. 60 metre kadar. O'Keefe otomatik jiroskopa baktı. Rotamız doğru. Hedeften 2000 metre uzaktayız. Neden doğrudan doğruya hedef üzerine inmedik? Sistem öyle çalışmaz. Ben eski rotamı izliyorum. Böylesi daha kolaydır. Lamprey'den gelen telefon hattında bir tıkırtı duyuldu. O'Keefe telefonu aldı. Yellowtail. Kiefer, ben Forsyth, hedefe ne kadar kaldı? 10 dakika neden sordun? Hava bozuyor, gökyüzü bir garipleşti, çabuk ol olmaz mı? Amma da endişelisin dedi Beth. Paul'ün kahkahasını duydu. Endişeli değilim ama deniz tutmayacağından da emin değilim. Burada kasırga patlayacak gibi, sizin yanınızda o sakin suların arasında olmayı isterdim. Pedalları daha hızlı çeviririz öyleyse. O'Keefe telefonu aldı. Paul, durum gerçekten kötü mü? Hayır ama sağlam durmak gerek. Sizi alamayacağım bir duruma düşmek istemem. Anladım, acele edeceğiz, tamam. Janet, hava Paul'u endişelendirecek kadar kötüyse gerçekten berbat demektir dedi. İyi ama birkaç dakika önce bir şey yoktu. Bir tayfun bile bu kadar çabuk gelemez. Forsyth faka basmaz dedi Dick. Yukarıda bir şeyler oluyor. Dediğin gibi elimizi çabuk tutalım. Aslında ilk gören Alert Wiggins olmuştu. İnce uzun, yılan gibi gri bulut tüm ufku kaplıyordu. Wiggins hava değişikliklerine karşı çok duyarlıydı. Hele şimdi sevgili Little Judy'si dalgalar arasında inip çıkarken. Yolcularını korkutmamak için bir şey söylemedi. Zaten yeteri kadar korkmuşlardı. Johnny'yi aklından silip atmıştı. Yolcularını 1-2 mil uzakta olan gemiye bindirdikten sonra o gerçekle yüz yüze gelecekti. Karısına nasıl söyleyeceğini bile düşünemiyordu. Karısı zaten çocuğun denize açılmasına hiçbir zaman tam olarak razı değildi. Onun kamyon sürücülüğü düşlerini desteklerdi oldu molası. Şimdi de Wiggins karısına oğulları hakkında besledikleri umutların ve kurdukları düşlerin sona erdiğini söylemek zorundaydı. Ancak yolcularını koruma çabası boşunaydı. Denizcilikten anlayan Walter Wiley de giderek garipleşen gökyüzünü gözlüyordu. O da Rus gemisini görmüş ve Chris Craft'ın gemi yetişene kadar su yüzünde kalacağını anlamıştı. Ancak gökteki o garip bulut, denizin sakinliği kendisini rahatsız ediyordu. Wiggins gibi o da bir şey demiyordu. Ancak bir kimsenin endişeli olduğunu denizci olmayan bir başkası da anlayabilirdi. Sessizliği bozan Gloria oldu. ''Haydi çıkarın baklayı ağzınızdan'' dedi. ''İkinizde de bir hal var, batıyor muyuz yoksa?'' ''Hayır'' dedi Wiggins. ''Rus gemisi geliyor, 15 dakika sonra hepimiz binmiş olacağız.'' Ne var öyleyse? Birden bulutu gördü. Şimdi anladım, kasırga geliyor öyle mi? Wiley güldü. Hayır Glor, okyanusun ortasında kasırga falan olmaz. Kaptan da ben de havanın değişeceğini ve biraz kötüleyeceğini hissediyoruz, hepsi bu. Yani o koca Rus gemisi için de mi tehlikeli olacak? Sanmam, epey esaslı bir tekneye benziyor. Öyleyse havanın canı cehenneme. Başka derdimiz mi yok sanki? Çektiğimiz filmi stüdyoya nasıl göndereceğiz? Üstelik o beklenmedik banyodan yanmamışsa iyidir. Pat Crosby, sevgilim, senin bu değerli filmin olmadan da dünyanın yaşamaya devam edeceğine inanıyorum, dedi. Galler'de Lady Diana telefonu açarken incecik eli titriyordu. Milletler arasını istiyorum lütfen. Birkaç saniye bekledikten sonra arkasına yaslanıp gözlerini yumdu. Ne olur şimdi olmasın diye mırıldandı. Telefon idaresinin gizli derinliklerinde bir ses cevap verince kusura bakmayın kendi kendime konuşuyordum dedi. Milletler arası mı? Amerikan Karadeniz telefon bağlantısıyla Florida açıklarında Lamprey gemisiyle konuşmak istiyordum. Sir Roger Lean'le. İhbarlı olacak. Evet, elbette beklerim ama lütfen çabuk olun. Modern müziği andıran incecik sesler duyuyordu. Herhalde bir haberleşme uydusundan diğerine aktarılan ve dünyanın çevresini dolaşan seslerdi bunlar. Hepsi etkili ve mekanik. Tanrım, ne olur bu gece hiçbiri bozulmadan işlesin diye düşündü kadın. 21. Saito Osha, Paul bana kalırsa Yellow Tail'i hemen çağır ve limana dönelim dedi. Havadan mı rahatsız oldun? Yalnızca o değil, kötü yazgılı bir yolculuk bu. Biraz para dışında başka bir şey kaybetme tehlikesine atılmayalım. Raiko için üzülüyorum, çok korkuyor. Bu tekneyi sen yaptın Saito, her fırtınaya dayanır Lamprey. Normal olarak ben de seninle aynı fikirdeyim ama mutlu bir gemi değil bu. Hollywoodlu konuklarımız endişeli. Senin kaptanın özel bir gerilim içinde. Çok fazla şeyler bunlar Paul. Böyle bir durumda küçük yanlışlıklar birdenbire büyür. Büyür ve başka bir yanlışlık doğurur. Bunu sen de bilirsin. Başka bir gün yine çıkarız. Bu yolda gerektiği kadar ileri gittik sanırım. Paul Forsyth bir an düşündü. O da gerek olağan dışı olgularla gerekse başka şeylerle bu yolculuktan hiç hoşnut kalmamıştı. Şimdi ortağı kendisinden daha endişeli olduğunu ortaya koyuyordu. Belki de geçici bir yenilgiyi kabul etme zamanı gelip çatmıştı. Peki dedi. Onları çağıracağım. Hemen döneriz. Teşekkür ederim Paul. Bunun senin için ne denli güç bir karar olduğunu biliyorum. Forsyth dahili telefonu aldı. Ray, beni Yellow Tail'e bağla. Derhal. Uzun bir duraklama oldu. Telsizci, Paul bağlantı kuramıyorum bir şey oldu dedi. Parazit mi? Hayır, hiç cevap vermiyorlar. Sanki enerjileri bitmiş gibi. Dalgada değiller. Olanaksız. Ancak Forsyth, Apollo 19'un iniş günü Lamprey'de olanları hatırlamıştı. Sonar ekranında görülüyor mu? Evet, bir dakika. Çabuk ol. Rotadan çıkmışlar dedi Barnstable. Planlanandan 15 metre derindeler. Yine bağlantı kurmaya çalış. Zaten deminden beri uğraşıyoruz. Olanaksız. Aramaya devam et. Bekliyorum. Mikrofonu bıraktı. Çok üzüldüm dedi Osha. Sanırım çok uzun beklemişim bunu söylemek için. İp merdivenden önce Gloria çıktı. Ayakları çıplaktı. Wiley'nin sular altında bulduğu pantolonu da sırılsıklamdı ve belinden düşüyordu. Haydi gidelim dedi Alert Wiggins. Rus gemisi yaklaşırken birbirine bağladığı kırmızı silindirleri arka cebine soktu. Havayı hiç beğenmiyorum. Wiley arkasından da Pat Crosby gemiye çıktılar. Little Judy'nin kaptanı sona kaldı. Wiggins, Rus gemisinin küpeştesinden eğilip yarı yarıya batmış tekneye baktı. ''Affedersin yavrum'' diye mırıldandı. Sonra kimse ne yaptığını kestiremeden cebinden kırmızı silindirleri çıkardı, çakmağı ile fitilini yaktı ve Chris Craft'ın güvertesine fırlattı. Birkaç saniye sonra parlak bir alev göründü ve teknenin su üstündeki kısmı yanmaya başladı. Wiggins şaşkın şaşkın bakan kaptan Dimitri Eşkenazi'ye ''Biraz açılsanız iyi olur'' dedi. ''Güvertede bir bidon yedek benzin var, her an patlayabilir.'' Eşkenazi emirler yağdırdı. Knipovich şimdi alev alev yanan Little Judy'den ayrıldı. ''Kaçırdın mı sen?'' diye sordu Wiley. ''Kesinlikle hayır. Tekne yüzen bir tehlike olduğu için yakıyorum. Ama römorkörler gelene kadar yedeğe alabilirdik efendim'' dedi Eşkenazi. ''Kurtarılmasını istemiyorum.'' O pislikten nefret ediyorum. Wiggins başını çevirdi. Wiley, oğlu denize düşüp kayboldu diye fısıldadı Eşkenazi'ye. Kaptan başını salladı. Tam o anda Chris Craft'ın benzin bidonu patladı. Bir an tekne turuncu alevden bir top oldu. Kara dumanlar dağıldığı zaman su yüzünde hiçbir şey yoktu. Bir şey var dedi O'Keefe. Tabloyu işaret etti. Kırmızı bir ışık yanıp sönüyordu. Otomatik yönetim sona erdi. Bir dakika önce ışıklar yanıp söndü sanırım dedi Anthony Dix. Enerji kaybı olabilir. Sistem işlemez o zaman. Televizyon kamera bölümündeki çıplak tel teknenin gövdesine dokununca sigorta atmıştı. Ancak denizaltı sallanınca iki tel tekrar birbirlerine değmiş ve elektrik yanıp söner gibi olmuştu. Ne var ki bir anlık bile elektrik kesintisi otomatik jiroskopu geçersiz kılardı. Yeni baştan programlanana kadar hiçbir işe yaramazdı. Şimdi ne olacak diye sordu Dix. Gözle yöneteceğiz. O'Keefe ışıldakları yaktı. Hedefe çok yakınız. Bulabileceğimi sanıyorum. Yellowtail hareketsiz duruyormuşçasına ilerliyordu şeytan denizinde. Parlak ışıklar balıkları çekiyor ve su altı yaratıkları patlak gözleriyle dünyalarına gelen bu yabancıları seyrediyorlardı. Beth resim çekerken, Ken, Paul'un hava konusunda söylediklerini unutma dedi. Unutmuyorum, 10 dakika araştırmadan sonra yüzeye çıkacağız. Bu derinlikte fırtınanın şiddetini duymayız ama Lamprey'e bağlanmak epey güç olur sonra. Burasının böylesine sakin olacağı hiç aklıma gelmezdi dedi Janet Lovejoy. Sanki zaman içinde asılı kalmışız gibi. Ne bir hareket ne bir olay. Çok şey oluyor oysa. Dip ancak 300 metre altımızda ve giderek yükseliyor. Talihimiz varsa rotamızı pek kaçırmamışızdır. Peki bulursak ne olacak? Bir örnek almaya çalışacağım. Aracın dışına gerekli aletleri taktım. Küçük bir parça alabilirsek karbon yöntemiyle neden ve ne zaman yapıldığını öğrenebiliriz. Tablodaki küçük bir mikrofondan bip sesi duyuldu. Dibe yaklaşıyoruz. 80 metre yukarıdayız şimdi. Sonsuz gibi görünen sular birden kararmış, karşılarına sıra dağlar çıkmış gibi olmuştu. Dipteyiz dedi O'Keefe. Gözünüzü dört açın. 100 metre sağda veya solda olabiliriz. Beth durmadan resim çekiyordu. Birden karşılarında bir şey gördü. Tam ağzını açacakken Dix bağırdı. Tanrım şuna bakın. Ne o diye sordu Janet. O'Keefe bilemiyorum dedi. Ancak Dix kendini tutamıyordu. Uçan daire diye bağırdı. 22. Sonar ekranında görünüyorlar mı diye Forsyth sordu. Tam dipteler. Hareket halinde mi? Çok ağır. Onlara bir işaret vermenin yolu yok mu? Suda patlatılan küçük dinamit lokumlarıyla yaratılan basınç dalgaları dedi Barnstable. Bu yolla bir haber iletebilir miyiz? Pek zayıf bir olasılık. Bir patlama dikkati üzerimize çeker. 10 saniye sonra 4 tane birden patlatarak geri dön diyebiliriz. Hazırlanalım dedi Forsyth. Ben emir verene kadar bekle ama hazır ol. Lovejoy'a döndü. Sence de tamam mı? Elbette neden olmasın. Bir şeyin mi var? Hayır havaya bakıyorum. Gökyüzünü hiç böyle görmemiştim.